Ayrım 36.
Antonia Ksaveryevna, Liza'yı sandıklarla ve eski püskü eşyalarla dolu karanlık koridordan, düzensiz olduğu için itici bir izlenim uyandıran kocaman, aydınlık bir odaya geçirdi. Ahşap döşeme kirliydi. Kağıt parçaları, sigara izmaritleri, çoktandır temizlenmemiş bir çift potin, toplanmamış yatağın üzerine gelişigüzel atılmıştı. Masanın üstünde kitap ve gazeteler yığılıydı. Sandalyelerde erkek elbiseleri vardı. Siyah saçlı esmer iki çocuk kocaman terastan merakla bakıyorlardı. "Çocuklarım henüz Rusça konuşmuyorlar. Onlar tam bir İtalyan," dedi Antonia Ksaveryevna anlamlı anlamlı. Bu sırada omzunda havlu ve elinde sabunlukla Bakunin girdi. "Bağışlayın Tanrı aşkına, evimizde konuk olduğunu bilmiyordum. Dostlarla gece yarısına kadar oturdum ve gördüğünüz gibi daha yeni kalktım. Ziyaretinize çok sevindim." Kadife terliklerini gürültüyle şıpıldatarak Mihail Aleksandrovic bornozunu çıkarıp yeni şık elbisesini giymek için yan odaya geçti. Bu arada karısı konuşmasına ara vermeksizin yatağı düzeltti ve halı kaplı koltuğun üzerinden günlük bir sürü eşyayı kaldırarak konuğuna önerdi. "Mihail boş yere kavga eden öfkeli biridir ve ben de susmayı ve onun eşyalarına dokunmamayı tercih ediyorum. Onu hoşnut etmek çok zor. Anlaşılan annesi ve kız kardeşleri çocukluğundan bu yana onu şımartmışlar. Doğrusu evlilikte en iyi yöntem karşı koymamaktır." Bakunin döner dönmez Antonia Ksaveryevna sevimli bir gülümseyişle çocukları alıp çıktı. Liza ve Mihail Aleksandrovic hüzünle birbirlerine baktılar. İkisi de çok yaşlanmışlardı. Son modaya göre dikilmiş ve pörsümüş dolgunluğunu biraz gizleyen şık kahverengi redingotuna ve çizgili yeleğine rağmen Bakunin çok şişman ve sağlıksız görünüyordu. Onun kamburlaşmış sırtı Liza'yı özellikle şaşırtmıştı. Bu sırtta sanki yardakçı, kuşkucu, itici bir şeyler vardı. Dermansız, renksiz gözleri endişeyle nesneden nesneye dolanıyordu. Yıkandıktan sonra ıslak saçları lüle lüle olmuş ama hayli seyrelmişti. Bakunin kendinden emin, hatta yiğit görünmeye çalışıyordu. Fakat belirgin biçimde zayıflamış ve kendine hakimiyetini de biraz kaybetmişti. Söyleşiye nereden başlayacağını bilmediğinden masadan karısının portresini aldı ve elinde evirip çevirmeye başladı. "Hoş değil mi? İyi yürekli de. Kadından daha başka ne beklenir ki? Siz ne düşünüyorsunuz?"
"Eskiden siz başka türlü düşünür ve konuşurdunuz," dedi Liza.
"Ben saftım. Yeryüzünde mutlak mükemmellik olmadığına göre doğanın bu tür evlatları bilgili kadınların yapışkanlığı ve aptallığından iyidir. Dostum, içime sinen aile de kuramadım daha."
"Çok sevimli çocuklarınız var. Üstelik Antonia Ksaveryevna da anlaşılan sizi seviyor."
Bakunin tuhaf tuhaf gülümsedi. Eliyle alnını sildi. Gözlüklerini düzeltti. Sırtını hafifçe kamburlaştırdı ve birden ilk kez Liza'nın siyah, kocaman kocaman açılmış, daima hüzünlü gözlerine baktı.
"Siz bilmiyor musunuz?" diye sordu ve sustu.
"Neyi Mihail?"
"Herkesin bildiğini. Çocuklar benim değil. Onların babası benim iyi yürekli dostum Gambuzi. Ama benim şikayetim yok. Hayır yok. Hatta böylesi benim için daha iyi. Antonia'ya gelince o tüm bu yıllar boyunca akıllı hiçbir şey söylememiştir. Ama yüreği gerçekten duyguludur ve ben Sibirya'da çok şeyi ona borçluydum. Tam bir cahil olmasına karşın bu denli uyumluluğu şaşırtıcıdır. Yaşamda benim için hiçbir zaman engel oluşturmadı. Karım da olmadı. Sakın bana ahlak dersi vermeye kalkışmayın." Mihail Aleksandrovic birden parladı. Liza hiç kımıldamadan ve gözlerini ondan ayırıp önünde çiçek açmış kocaman bir elma ağacı olan pencereye bakıyor olmasına karşın. "Geçmişe gelince," diye devam etti Bakunin. "Ben sizinle mutlu olamazdım. Bu şaka canım, bu yüzden suratınızı asmayın. Şimdi siz bana Marx'ın elçisi olarak mı geldiniz?"
"Ben İsviçre'ye kendi işlerim için geldim ama kendimi sizinle görüşme mutluluğundan mahrum edemedim. Bir zamanlar dosttuk." Bakunin sakalını ve favorilerini sıvazlayarak kibirli bir tavırla, "İnanın, yeryüzünde sizin yüreğinizin benimkinden daha güvenilir ve sadık olduğunu sanmam. Siz hep çok akıllı, o denli de vicdanlı ve doğruydunuz. Ama biliyor musunuz ben neden sizden uzaklaştım?"
Liza yanıt vermedi.
"Size açıkça söyleyeceğim. Şimdi artık bu mümkün. Sizin yüzünüzden vicdan azabı çektim.
bir katil kurbanını karşısında görebilir mi? Hep susarak acı çektiniz. Bunu hiç yüzüme vurmadınız. Bana her şeyi sonuna kadar vermek için kendinize en gerekli şeylerden mahrum ettiniz. Benim gibi nankör birine sevecenliğinizi, bağlılığınızı, aşkınızı verdiniz. İtirazsız ve çıkarsız. En iyisi beni azarlasaydınız, horlasaydınız, hatta dövseydiniz o zamanlar. Sizin tanrısal sabrınız ve özveriniz benim vurdum duymazlığıma, kabalığıma, soğukluğuma ve egoizmime karşı en büyük ceza oldu. Ve sizden nefret ettim ve işte sonunda sizin karşınızda günah çıkarttım. Bağışlayın beni, Tanrı'nın günahkar kulunu ve anlamaya çalışın. Biz ihtiyarların gençlikte olanları eveleyip gevelemesine gerek yok diye yanıt verdi Liza soğuk bir nezaketle, gerçek duygu ve düşüncelerini dışa vurmadan. Tüm bunlar öldü artık. Siz zengindiniz. Benim de bugün hiçbir şeye gereksinimim yok. En önemlisi de tüm yaşamımın davası şahlanışta. Herzen'in panlavist düşüncesinin kökleştirilmesi için ayrılan Bahmetyev'in parafonu anlaşılan şimdi tümüyle size geçti. Biz gerçekten de öğretimizin tüm dünyada propagandası için son derece gerekli ve bir o kadar da hatırı sayılır kaynağı miras aldık. Böylece miras kurumuna olan nefretinizi açıkça ilan etmenize karşın kendiniz için bir istisna yaptınız demek diye açık bir ironiyle sordu Liza. Hedef bu denli büyük olunca tavrı belirleyen o hedef oluyor. Olasıdır. Cizvitler, anarşistlerin, onların temel ilkelerini kendilerine mal ettiklerinden kuşku duymuyorlardır. Biz her türlü araca başvururuz. Böyle bir kinaye ile beni çileden çıkarmak zordur. Cizvitler bir zamanlar dünyanın egemeniydiler. Şimdi bu egemenler, biz anarşistler olacağız. Siz ise Liza, geçmişte sınırsız özgürlüğün propagandasını yaparken, şimdi ancak otoritenin kölesi, Alman Marx ve kumpanyasının uysal yanlısı oldunuz. Kavga etmeyelim Mihail, ben tarikat üyelerinize neyi öğrettiğinizi duymak bilmek isterdim diye sorarak kavgayı önlemeye çalışıyordu Krasotski. Bakunin'in görüş ayrılığının özünü ve internasyonelle kin dolu, tehlikeli savaşının nedenini daha iyi anlayabilmek için onu konuşmaya zorlamak Krasotski için önemliydi. Size bizim gazetemizi okumanızı önerirdim. Şimdi eşitlik temelli olarak anarşistlerin elinde. Bakunin aniden Liza'ya yaklaştı, eğildi ve kocaman küt elini onun omuzuna koydu. Sizin gibi kadınlar yaşamda yalnızca bir kez severler. Ben sizin duygularınızı yendiğinize ve bana artık yabancı olduğunuza inanmıyorum. Venedik'te sizin tavrınızı anladım. Çünkü kocanız yanı başınızdaydı. Fakat şimdi aramızda kimse yok. Liza, sizin gibi insanın gerçekten içten bir Marksist olması mümkün değil. Bu bir Slav, gerçek anlamda bir Rus için anormal ve tüyler ürpertici. İtiraf ediyorum, sizin gibi bir dava arkadaşına, sadık ideoloji dostuna sahip olmak benim için büyük bir mutluluk olurdu. Ne olacak ki, bu tümüyle mümkün dedi Liza. İşte tam yerinden başladınız. Ben çok ama çok memnunum. Siz bize büyük bir hizmet verebilirsiniz. Çünkü artık Marx'ın güvenini kazandınız. Genel konseyde olan her şeyi anlatın bana. Ben öncelikle onun önderlerini kastediyorum. Anlıyorum. Bana ispiyonculuk yapmamı teklif ediyorsunuz, dedi alçak sesle Liza öfkesini bastırarak ve uysal bir hale bürünerek. Politikada çok yersiz bir sözdür bu. Ben sizi internasyonelde iktidarı ele geçiren işçi hareketi düşmanlarıyla ideolojik mücadeleye davet ediyorum. Böylece benim eski bilge dostum bana her hafta kitap, her tür roman, eğitici kitaplar ne isterseniz gönderin. 93. 48. 30. 71. sayfalarda sizin bana haber mektubunuzda mesajı oluşturacak şifre sözcükleri işaretleyin. Ama neden özellikle bu sayfalar? Nasıl tahmin edemediniz? Büyük ayaklanmalar ve toplumsal çalkantı yılları. 1793 ya da 1848'i belirtmek mutlak gerekli değil. Biz her şeyi önceden konuşuyoruz. Zaferi kazanmak ve en önemlisi de sizi ele vermemek için illegal yollara başvurmak gerekiyor. Marx ve Engels çok sayıda proletere ağlarına düşürmeyi başardılar. Ne yazık ki tartışma ve siyasal turneler devri kapandı. Ama bütün bunlar dürüstçe değil. Beni kimden gizlemek istiyorsunuz? Halk uğruna biz her yola başvurmak zorundayız. Eğer bize sempati beslediğinizden kuşku duyarlarsa, siz Marksistlerden hiçbir şey öğrenemezsiniz. Artık bundan sonra ben sizi Bakunin'ci kabul ediyorum.
Liza'nın yanıtını beklemeden Mihail Aleksandrovich alışkanlıkla öksürdü ve giderek daha bir yüksek sesle, artan bir ateşlilikle konuşmaya başladı.
Size inanıyorum, sizi gizli derneğimin tüm sırlarını açabileceğim az sayıdaki seçkin insan arasına koyuyorum.
Evet Liza, legal olan Sosyalist Demokrasi Örgütü dışında enternasyonel kardeşlerden ve ulusal kardeşlerden kurulu bir de illegal örgütün faaliyeti. Bu kardeşler tüm dünya devriminden başka ana yurda, gericilikten başka gurbet ve düşmana sahip değiller. Onlar her türlü uzlaşma ve ödün politikasını reddediyorlar ve ilkelerinin başarısını doğrudan ve bizzat hedef edilmeyen her türlü politik hareketi gerici sayıyorlar.
Bakunin terli alnını yüzünü mendille sildi, gözlüklerini çıkardı ve anlamlı anlamlı Liza'ya baktı.
Dinleyin devamını. Enternasyonel kardeş, yalnızca doğurduğu teorik ve pratik tüm sonuçlarıyla tüm programı kabul eden, aklın, enerjinin, dürüstlüğün ve ölçülülüğün devrimci tutkuyla birleştiği, içinde şeytanı olan kişi olabilir.
Evet, evet Liza, şaşırmayın. Bize benim gibi insanlar gerekli. Çünkü ben şeytanın ta kendisiyim. Başka herhangi bir faaliyeti tanımayan bizler, katliam hariç bu faaliyetin kendisini göstereceği biçimlerin oldukça çeşitli olabilmesiyle mutabıkız.
Zehir, bıçak, ip, devrim her şeyi mübah kılar. Siz Rus'sunuz Liza. Bizimle birlikte bir an önce kötülüğün yok edilmesi, Rus topraklarının ateş ve kılıçla temizlenmesi, aydınlatılması kutsal davasına el atmalısınız.
Liza kendisini gülmekten güçlükle alıkoyarak sordu.
Kardeşlerinizin sayısı çok mu artık?
Bize güçlü, ileri görüşlü 100 kişi gerekli. Bu 100 kişi tüm dünyayı altüst edecek bir 100 kişi olacak. Kitleler sürü psikolojisinin tutsağı olmuş. Kitleler kendilerinde sağlıklı içgüdüler uyandığında gelecektir arkamızdan.
Ya siz?
Ben mi?
Dışarıdan bakıldığında benim yönetimim federatif bir cumhuriyette başkanlığa denk düşecek.
Üyeler, örgütün kurucuları, tüm yetkileri bana verdiler.
Öyleyse o kadar kişiyi tek başına temsil etmenize, örgütün asıl ve tek temeli olmanıza inanmak çok hoş. Bu despot ve hiyerarşik gizli örgütün programı nedir peki Mihail Aleksandrovich? Şu ana kadar konuştuğunuz her şey son derece ilginçti.
Mevcut toplumsal düzenden kurtuluş ve yaşamın yeni başlangıçlarla yenilenmesi ancak toplumsal varoluşun tüm kaynaklarının bizim komitemizin elinde toplanması yoluyla ve herkes için zorunlu fiziksel çalışmanın ilan edilmesiyle gerçekleştirilebilir. Devrim için kararlaştırılmış belirli günler içinde ve kaçınılmaz olarak onu izleyen kargaşa süresince her birey kendi seçimiyle şu ya da bu çalışma arteline katılmak zorundadır. Haklı nedeni olmaksızın çalışma gruplarına katılmayanlar ne halk yemekhanesinden, ne halk yatakhanesinden, ne de çalışan kardeşlerin değişik ihtiyaçlarının karşılanması için ya da artık yerleşmiş emekçi toplumun tüm üyeleri için ayrılmış hazır ürünler ve malzemeler, gıda ürünleri ve aletler içeren belirlenmiş binalardan yararlanma hakkına sahip değildirler.
Tek kelimeyle haklı nedenleri olmaksızın artele gelmeyen geçim kaynaklarından mahrum kalır. Onun için tüm yollar, tüm iletişim araçları kapanacak ve tek bir çıkış yolu kalacaktır. Ya çalışmaya ya ölüme. Enternasyonel kardeşlerin birliği genel devrim için göstereceklerdir dedi.
Bakunin komplocu bir edayla sesini alçaltarak sürdürdü.
Mülkiyete, sömürüye, otorite ilkesine dayalı olarak kurulmuş dinsel, metafizik, burjuva, doktriner ya da hatta Jacoben devrimci günümüz düzeninde taş üstünde taş kalmamalıdır. Önce Avrupa'da, daha sonra ise tüm dünyada.
Nasıl da bir ultra devrimcilik? Peki siz bugün Rusya'da, Prusya'da, Fransa'da mevcut olan tiran devleti yıkmaya niyetli misiniz? Yoksa sizin akıllara durgunluk veren hedefleriniz bir bütün olarak tüm dünyayı mı kapsıyor ya da hiçbir yerde bulunmayan soyut bir devlete mi yönelik?
Liza'nın sorularındaki alayı henüz anlamamış olan, düşüncelerinin karşı konulmazlığından emin Bakunin, dokunaklı ve tutkulu bir tonla yanıt veriyordu.
Biz her türlü devlete, her türlü siyasal iktidara karşıyız. Çünkü bizim için bu otoritenin kilise, monarşi, anayasal devlet, burjuva cumhuriyeti ya da devrimci diktatörlük olarak adlandırılması önemli değildir. Biz onların hepsinden aynı derecede nefret ediyoruz ve onları reddediyoruz.
Siz ne diyorsunuz Mihail Aleksandrovich? Komün döneminde devleti o denli başarısızca yıktınız ki Thiers Seine nehrini Parislilerin kanıyla doldurma olanağı sağladınız.
Fransızlar diye haykırdı Bakunin nefretle ve gözleri öylesine bir çılgınca ateşle parladı ki Liza onun deli olup olmadığını düşündü. Onlar henüz anarşizmin tadına varacak kadar olgunlaşmadılar. Sayısız devrimlerle bozuldular. Onlar masa başı öğretileriyle zehirlendiler. Bir devleti bir başka devletle, monarşi diktatörlüğünü komün diktatörlüğüyle değiştirmek istediler. İsyanın ertesi günü devrimci bir devlet kurmak isteyen tüm devrimciler, tüm mevcut hükümetlerden daha tehlikelidir. Biz, enternasyonel kardeşlerin, bu devrimcilerin doğal düşmanlarıyız. Eğer Thiers komünü yok etmeseydi, komün bugün bizim can düşmanımız olurdu.
Fransızlar geri kalmış insanlardır. Onların arasında çığırından çıkmış, İtalya'da olduğu gibi gençlerin korsanı olmaya ya da Rusya'da olduğu gibi eşkıya olmaya hazır çok az kişi vardır.
Evet, Rusya'da epeyce eşkıya var dedi Liza dalgın dalgın ve Bakunin'i dikkatle süzerek.
Bir zamanlar bana o denli yakın ve şimdi bir o kadar yabancı olan bu insan benimle şaka mı ediyor, alay mı ediyor, çocukça yaramazlık mı yapıyor diye geçirdi içinden.
Bizim Rusya'mızda size katılan eşkıya çok mu Mihail Aleksandrovich diye sordu Liza canlı bir ifadeyle ve yüzünü güzel bir gülümseme kapladı.
Ona şimdi her şey şakaya dönüşecekmiş gibi geliyordu. Bu arada Bakunin hasta ayağı üstüne ağır ağır basarak geziyordu odada. Terlemiş, sırtını hafifçe kamburlaştırmış ve dikkatle yere bakıyordu. Liza'ya bu haliyle hem küfrü vaaz eden bir protestan papazı hem de bir şeytanı andırıyordu.
Bakunin yüksek kalın sesiyle yeniden başladı konuşmaya.
Yağma, Rus halk yaşamının en saygın biçimlerinden biridir. Eşkıya bir kahramandır. Halkın koruyucusu, halkın öcünü alandır. Devletin ve devlet tarafından kurulan her tür toplumsal ve sivil düzenin uzlaşmaz düşmanıdır. Tüm asilzade memur, bayağı papaz uygarlığına karşı ölüm kalım savaşı veren bir neferdir.
Yağmayı onaylamayan, Rus halk tarihinden hiçbir şey anlamıyor demektir. Onu onaylamayan, Rus halk yaşamını onaylamıyor demektir ve halkın yüzyıllarca süren sayısız acılarını kavrayacak yüreği yok demektir.
O kişi düşmanların, devletin taraftarlarının kampındandır.
Yaşamsallığın, tutkunun, halkın gücünün kanıtı yağmadadır ancak. Rusya'da eşkıya gerçek ve tek devrimcidir. Boş laflardan uzak, tumturaklı kitabi sözlerden arınmış bir devrimcidir. Davasında uzlaşmaz, yorulmak bilmeyen ve zapt edilmez bir devrimcidir. Siyasal ve sınıfsal değil, toplumcu devrimcidir. Tüm Rusya'ya yayılmış ormandaki, kentlerdeki, köylerdeki eşkıyalar ve imparatorluğun sayısız zindanlarında tutuklu eşkıyalar, tek, kopmaz, birbiriyle güçlü bir bağ oluşturan dünyayı Rus devrimi dünyasına oluşturmaktadır.
Çok eskilerden beri gerçek devrim illegalitesi onda, yalnızca onda vardır.
Rusya'da illegal faaliyeti şakacıktan istemeyen, halk devrimini isteyen bu dünyaya katılmak zorundadır.
Bugün bizi akademilerden, üniversitelerden, okullardan kovan hükümet tarafından gösterilen yolu izleyerek dostça halka, halk hareketine, eşkıya isyanına, köylü isyanına gidelim ve aramızdaki sadık, güçlü dostluğu koruyarak dağınık tüm köylü ayaklanmalarını tek bir potada birleştirelim. Bunları bilinçli fakat amansız bir halk devrimine dönüştürelim.
Ama siz neden acele etmiyorsunuz, ayaklanmıyorsunuz? İşte İtalya'da örneğin sizin çok sayıda taraftarınız var.
Hayır Liza, hayır. Orada da her şey hazır değil. İtalya devrim felaketine gebe ama tohum henüz olgunlaşmadı. Orada da halk benim öğretimi sonuna kadar anlamadı. Garibaldi dahi anarşistçe değil, Alman şablonuna göre düşünüyor. Arkadaşlarım bir süre önce ona gazetelerimizi ve benim programımı gönderdi. Ancak o beni reddetti ve böylece zafere ve ebedi şöhrete giden yolu kendisine kapattı. Biliyor musunuz, o benim sadık taraftarıma ne yanıt verdi? İşte,
Bakunin masadan lacivert bir zarf aldı.
Şuna bakın, Garibaldi gibi büyük bir insan dahi nasıl çağımızın gerisinde kalmış yazdığını dinleyin.
Paris Komünü yıkıldı. Çünkü Paris'te otoriter bir iktidar yoktu. Yalnızca anarşi vardı. İspanya ve İtalya da aynı kötülüğün acısını çekiyor. Öfkeden sözcükler boğazına tıkanmıştı. Bundan daha büyük bir düşüncesizlik olabilir mi? Paris Komünü sevgili Liza, benim anladığım şekilde gerçek anarşizmin olmayışından dolayı yıkıldı. Halk içinde kitlelerin içgüdüsüne uygun düşen düşünceleri yaymak gerekirdi. Bu içgüdüler ise isyan, isyan ve isyandı. Fakat İtalyan gençliği artık önderlerini geçti. Şimdi bu gençlik ardına bakmadan bizim programımızı kabul ederek devrimci sosyalizme sarılıyor. Bizim dahi ve güçlü rakibimiz Mazzini öldü artık. Mazzini'nin partisi altüst oldu. Garibaldi ise adını taşıyan fakat onu önemli ölçüde aşarak yürüyen, daha doğrusu koşan gençliğin gitgide daha çok etkisi altında. Mihail Aleksandrovich, bugüne kadar sizin düşüncelerinizi iflas edenler, kumarda kaybedenler ya da çiftliklerini vara yoğa harcayan toprak sahipleri, daha çok da örneğin sizin gibi yoksullaşmış soylu saraylılar arasında taraftar buldu. Bildiğim kadarıyla anarşistler arasında pratiği olmayan başarısız avukatlar, müşterisi olmayan doktorlar, bilardocular, seyyar komisyoncular, küçük dolandırıcılar, açık ve gizli polis ajanları çoğunluğu oluşturuyor. Fransa'da sizin örgütün üyeleri Albert Richard ve Gaspard Blanche, Paris Komünü'nden sonra "Yaşasın İmparator" sloganıyla biten bir broşür çıkartmayı başardılar. Çok sayıda Fransız anarşisti ise Thiers'in muhbiridir. Sizin örgütünüz iki hatta üç dipli bir kutuyu anımsatıyor. Sizin bildiğiniz gibi enternasyonel ise işçileri esas alıyor, düşüncelerinin açıkça propagandasını emekçi halk arasında yürütüyor. Siz enternasyonelin üyesi olarak... Ben enternasyonelin üyesi olarak diye bağırdı Bakunin. Londra'daki genel konseyin gerici bir ruhla zehirlendiğini düşünüyorum. Ben enternasyonelin üyesi olarak onu otoriter komünist doktrinini dayatmaya çalışan Almanların kuşattığını düşünüyorum. Ben Uluslararası İşçiler Birliği'nin üyesi olarak enternasyonelci kardeşlerimin başına geçip enternasyoneli Alman düzeninin değil tüm dünya anarşizminin aracına dönüştürmeye çalışıyorum. Hiçbir zaman Marksistlerin dostu olmadım. Fakat şimdi Londra'da Genel Konsey'in ideolojik açıdan kanlı bıçaklı düşmanıyım. Biz mücadeleye yaşamak için değil, ölmek için girdik. Düşman şimdi bizim içimizde ve biz onu ya yok edeceğiz ya da hiçbir hesap vermeden bize hizmet etmeye zorlayacağız. Bize Genel Konsey'deki Almanlarla ve İngilizlerle birleşmek değil, tüm gücümüzle ve araçlarımızla bu birleşmenin yıkılması gerekli. Liza sarardı ve kaskatı kesildi. Kocaman gözleri alev saçıyordu. Gerçek duygularını ve Bakunin'in kendisinde uyandırdığı tiksintiyi daha fazla gizleyemedi. Gizlemek de istemiyordu.